Ayrım 2, sayfa 20. Şüphesiz ki Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna en büyük ikramı İslam ve iman nimetidir. Zira insan fıtratı ilahi hakikatlerle yoğrulmuş ve kutsi istidatlarla tezyin edilmiştir. Bu itibarla insanın kalp aleminin derinliklerinde hak duygusu ve şiddetli bir inanç ihtiyacı fıtraten mevcuttur. Peygamber Efendimiz de bir hadisi şeriflerinde bu hakikati şöyle ifade buyurmuşlardır. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere temiz ve günahsız olarak tevhide meyilli bir şekilde doğar. Daha sonra ana babası onu inançlarına göre ya Hristiyan ya Yahudi ya da Mecusi yapar. Buhari, Cenaiz 92, Müslim, Kader 22. Her insanın iç aleminde müsbet ve menfi temayüller bir arada bulunmaktadır. Bununla birlikte Allah Teala'nın rahmetinin gazabını geçmiş olmasının bir neticesidir ki insan yaratılış itibariyle hakka ve hayra daha fazla meyillidir. Diğer taraftan yine bu hadisi şerif çevre şartlarının ve toplumun çocukluk çağındaki insanlara ne kadar çok tesir ettiğini göstermektedir. Öyle ki ilk çocukluk yıllarındaki o safiyet, berraklık ve temizlik dikkatle korunmadığı takdirde insanın fıtratındaki hakka ve hayra meyletme iradesi şuur altına itilir, zamanla da kaybolmaya yüz tutar. İlahi tebliğler insana dünya hayatında daldığı gaflet uykusundan uyandırarak ebedi hakikatlere teşne eyler. Özündeki iman temayülü körelmemiş olanlar bu tebliğlere tabii ve fıtri bir kabul ile ram olurlar. Bunun aksine fıtratındaki iman temayülünü tamamen şuur altına gömmüş olanlar da nefsani girdaplar içinde helak olurlar. İslam bu fani imtihan alemine öyle bir iman muhabbeti, Cenab-ı Hak'la dost olabilme heyecanı ve ona vuslat neşvesi getirmiştir ki, hakiki müminler için bundan daha büyük bir manevi lezzet ve gönül huzuru yoktur. Öyle ki iman kalbe tam olarak yerleştikten sonra hiçbir dünyevi baskı veya menfaat onun üstüne çıkamaz. İman nimetiyle perverde olan gönüller, yaratılışlarındaki öz cevheri koruyarak Rabbe aşk ve şevk ile kavuşabilme heyecanı içinde yaşarlar. İmanlarını muhafaza adına hiçbir bedeli ödemekten çekinmezler. Zira imanı aşk ile yaşayan müminlerin gönüllerindeki Rabbe vuslat iştiyakı karşısında bütün fani haz ve ızdıraplar erir, adeta yok hükmünde kalır. Artık cefalar safaya, zahmetler de rahmete dönüşür. Bu kıvama nail olan kimsenin güzel hali, zarafeti, nezaketi, kalbi derinliği ve feraseti imanına delil olacak bir vasfa bürünmüştür. Zaten bütün imtihanlarda bu güzelliği inkişaf ettirmek ve imanı hak katında delilli hale getirmek içindir. İmanın delili. Ayeti kerimelerde buyrulur. İnsanlar yalnız inandık demekle hiç imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Şanım hakkı için onlardan öncekileri de imtihan ettik. Elbette Allah din ve iman davasında sadık olanlarla yalancıları bilmektedir. El-Ankebut 2-3. Unutmamak gerekir ki iman en büyük davadır. Her dava ve iddia ispatlanmaya muhtaçtır. İspat içinde delil ve şahide ihtiyaç vardır. Cenab-ı Hak da bu alemde biz kullarını imanda sadakat ve samimiyet hususunda her vesileyle imtihan ederek onun bedelini ödememizi ve ona gerçekten sahip olduğumuzu ispat etmemizi istemektedir. Bir kimse ne kadar ben merhametliyim, sabırlıyım dese de hayatında sabır ve merhamet tezahürleri yoksa bu tamamen lafta kalmış kuru bir iddia demektir. Fakat şefkat âlâ, halkillah yani bütün mahlukata Halik'in şefkat ve merhamet nazarıyla bakıp imkanları nispetinde bu yolda bütün gayretiyle hizmet edebiliyorsa o insan gerçekten merhametlidir. Yani bir kimse kendisi için istediğini diğer mahlukat içinde ne nispette istiyorsa, kendi imkanlarını paylaşmaya ne kadar hazırsa, şefkat ve merhamette o kadar merhale kat etmiş ve o kadar Hazreti Peygamber'in ahlakına bürünmüş demektir. Peygamber ahlakıdır ki yakılmış bir karınca yuvası görmek, onu dehşete getirmek ve hüzne gark etmiştir. Çünkü o bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş olduğundan bu vasıfla müseccel bir merhamet ve şefkat abidesiydi. Onun yolunda aşkla yürüyenler de aynı hususiyetlerle muttasıf oldular. Nitekim torbasının üzerinde bir karınca gören Bayezid Bistami Hazretleri de yüreğindeki şefkat ve merhamet sebebiyle o karıncayı tekrar yuvasına götürüp bırakmadan huzur bulamamıştır. İşte ahlakın şahidi, o ahlakın gerektirdiği davranışlardır. Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimizin bir vazifesinin de şahitlik olduğunu bildirmektedir. Allah'ın hak ve hakikat olduğuna, müminlerin imanına, kafirlerin de küfrüne, dünya ve ahirette şahitlik etmek. Ayeti kerimelerde buyrulur. Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Allah'tan büyük bir lütfa ereceklerini müminlere müjdele. El-Ahzab 45-47. Bu müjdeye nail olmak için ümmeti Muhammed olarak bizlere düşen bir ömür o zirve şahide yaklaşmak ve bunun içinde onun ahlakı üzerinde yoğunlaşmaktır. Bu ise adım adım onu takip etmekle mümkündür ki her bakımdan buna mecburuz. Çünkü ayetteki şahitlik vazife ve mesuliyeti müminler üzerine de tereddüt etmektedir. Bu hususta ayeti kerimelerde şöyle buyrulur. De ki yapacağınızı yapın. Amelinizi Allah da Resul de müminler de görecektir. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Et-Tövbe 105. İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. El-Bakara 143. İfadeler gayet açık. Cenab-ı Hak biz müminlerin imanda, itikatta, muamelatta, ahlakta, velhasıl dinin her noktasında Allah'ın yeryüzündeki şahidi olmamızı arzu etmektedir. Bu ilahi arzuyu yerine getirmek için imanın birinci şartı olan Allah'a imanında hayata intikal ettirilerek şahitlendirilmesi gerekir. En öz tarifiyle iman kalp ile tasdik, dil ile ikrardır. Yani önce kalbin iman umdeleri hakkındaki bütün inkar ve şüphe marazlarından arınmış olarak ve mutmain bir halde tasdiki gerekir. Buna göre sırf sözde kalan, kalbe nakş olmayan, amellere aksetmeyen, kişinin hayatının bütün safhalarında belirleyici olmayan bir imanın sıhhatinden söz edilemez. İnsan iman sayesinde mümin olur. Cenab-ı Hakk'ın 99 esmasından biri olan El-Mümin kelimesinin ilahi manası, gönüllerde iman nuru meydana getiren, kendine sığınanlara eman verip onları koruyan, itimat telkin eden, vaadine güvenilen demektir. Bu ismini iman edenlere bahşeden Hak Teala, bununla yani mümin sıfatıyla vasıflanan kullarında ona göre tecelliler görmeyi murad etmektedir. Zira bu da imanda sadakatin bir delilidir. Yine Allah'a inandım demek, hayatın her safhasında Allah benim bu halimden, bu fiilimden, bu duygu ve düşüncemden razı mıdır? Allah'ın Resulü benim yanımda olsa acaba bana tebessüm mü ederdi yoksa benden yüzünü mü çevirirdi? Haleti ruhiyesi içinde olabilmektir. İmanın özü budur. Onun kemali de kalbin bu şuur ve idrak ile hassasiyet kazanmasıdır. Allah'a imana bağlı olarak zaruri diğer bütün iman esaslarını da aynı çerçevede değerlendirmek gerekir. Yani Allah'a imandan sonra meleklerin, mukaddes kitapların, peygamberlerin, ahiretin, kaderin, hayır ve şerrin Allah'tan olduğunun, ölümden sonra dirilişin muhakkak gerçekleşeceğinin tasdik edilmesi ve onların mahiyeti hakkında kalpte bir şuur oluşması icap eder. Bütün bunlardan gelen mesajların akılda, kalpte, vicdanda, izanda, velhasıl bütün idrak melekelerinde yüksek bir irade haline gelerek kişinin hal ve davranışlarını kontrol altına alması ve doğru yöne istikametlendirilmesi gerekir. İşte iman ancak o zaman taklitten tahkik kıvamına yükselir. Aksi halde şairin aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz dediği gibi hal ve davranışlarla teyit edilmeyen bir iman iddiası kuru bir laf kalabalığından öteye gidemez. asr-ı saadetteki iman aşkı, ibadet şevki, Allah yolunda hizmet ve ilahi kelimetullah heyecanı, İslam'ın tıpkı sabahın fecri gibi süratle ve berrak bir şekilde dünyaya yayılmasıyla neticelenmiştir. O devirdeki zahiri ve batini fetihlerin yoğunluğu ve elde edilen inkişaf karşısında günümüz İslam dünyasındaki atalet, dağınıklık, karmaşa ve heyecan kaybının batini sebebini ağızlarla gönüllerin farklı konuşmasında ve şekil planından ruh planına intikal edememekte aramak lazımdır. Bu sebeple bugün imanın tahakkukunda asıl kalp ile tasdik cihetine ağırlık vermek gerekmektedir. Çünkü kalben tasdik noktasındaki pürüzler aşılmadığı takdirde dil ile ikrar bir kıymet ifade etmez. Neticede sağlam bir iman temeli tesis edilmeden de düzgün bir İslam şahsiyeti oluşmaz. Buna paralel olarak dini tahsil de sırf kitap satırlarındaki bilgilerin kuru kuruya zihne depolanmasıyla gerçekleşmez. Bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim dini bilgileri sırf zihne istifleyerek onu kalben hazmedemeyen, hal ve davranışlarını aksettiremeyenleri kitap yüklü merkepler olarak tasvir etmektedir. Bakınız El-Cuma 5. Çünkü din her şeyden önce bir muhabbet işidir. Öyle ki samimi bir muhabbet olmadan sadakat de, teslimiyet de, itaat de ilahi rızaya muvaffık değildir. Çünkü satırlardaki bilgilerin sadırlarda hissedilmesi, aklen ve ruhen hazmedilmesi ve bunun en tabii neticesi olarak da salih ameller suretinde fiillere aksetmesi ve takva hayatının yaşanması icap eder. Bu da ancak muhabbetle mümkündür. Zira muhabbet takvanın vazgeçilmez anahtarıdır. İşte bu takva o kadar mühimdir ki, Kur'an-ı Kerim'de muhtelif kalıplarda 258 yerde geçmektedir. Gerek siyak, sibak itibariyle, gerekse mahiyet itibariyle onunla kastedilen manaları özetle tarif edecek olursak, takva Allah'a kul olma sanatıdır. Takva, değişen şartlar ve hayatın met cezirleri karşısında muvazeneyi, dengeyi bozmamaktır. Takva, Hazreti Peygamber Efendimizin ahlakından ve kalbi hassasiyetlerinden nasip alabilmektir. Takva, nefsani ihtirasları dizginleyip ruhani istidatları inkişaf ettirmektir. Takva, helal haram ölçülerine riayette hassasiyet kazanıp kalbi günah kirlerinden korumaktır. Takva, İslam'ın şartlarını huşu ile ifade edebilmek, imanın heyecanını yaşayabilmektir. Takva, gönüllerin bir nazargahı ilahi haline gelmesidir. Yani kulluğun özü olan takva, iman, ibadet, muamelat ve ahlakta ahenkli bir bütünlüğün oluşarak hayatın her safhasında İslam şahsiyetinin sergilenmesidir. Bütün bu tariflerin tecellisi içinde Cenab-ı Hakk'ın bizlere bahşettiği bütün nimetlere karşı büyük bir şükran ve minnet hissi içerisinde aşk ve iştiyakla kulluk mukabelesinde bulunma gayreti zaruridir. Nimetler içerisinde de bilhassa iman nimetinin bedelini ödeme gayreti daha çok zaruridir. İman nimetinin bedeli. Bedeli ödenmeyen bir şeye sahiplik iddiasında bulunmak abesle iştigaldir. İman sahibi olmak da onun uğrunda her türlü bedeli ödemeyi göze almak demektir. Amentü esasları Allah'a imanla başlar. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde Allah'a imanın nasıl bir sadakat ve teslimiyetle tatbik edilmesi gerektiğinin zirve numunelerini bildirmektedir. Mesela Firavun'un sihirbazları. Gördükleri apaçık mucizeler karşısında Allah'a imanla şereflendiler. Tanrılık iddiasında bulunan zalim Firavun, kendi sihirbazlarının Hazreti Musa'ya ve Rabbine iman etmeleri üzerine aşırı bir şekilde öfkelendi ve imanlarından vazgeçiremeyince de onların ellerini ve kollarını çaprazlama kestirdi. Hurma dallarına astırdı. Fakat o bahtiyarlar Firavun'un bu tahammülüstü eziyetlerine maruz kaldıklarında asla yılmadılar ve "Senin zulmün dünyaya aittir. Sen hükmünde ve davranışlarında serbestsin. Nasıl olsa bizler Rabbimize döndürüleceğiz." diyerek iman cesaretiyle meydan okudular. Zalim Firavun'dan asla merhamet dilenmediler. İslam şahsiyet ve vakarını korudular. Yalnızca Allah'a güvenip sığındılar. Şehit olmadan önce de "Ya Rabbi, üzerimize sabır yağdır. Canımızı Müslüman olarak al." El-Araf 126 diyerek Cenab-ı Hakk'a iltica ettiler. Yani onlar iman ile şereflendikten sonra ne Firavun'un dünyevi saltanatına meylettiler ne de onun tehditlerini aldırdılar. Onları endişelendiren asıl mesele beşeri bir acziyet ve zaaf göstermeden, imandan bir taviz vermeden amentü billahı hakkıyla yaşamak ve Rablerine selim bir kalp ile kavuşabilmekti. Bu sebeple Cenab-ı Hakk'a ilticalarında aman ya Rabbi bizi bu iptiladan kurtar, bu seferlik bizi affet, canımızı bağışla diye dünyevi bir telaş içine düşmek yerine ya Rabbi üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslüman olarak al dediler. Neticede de şehadetin lahuti hazzı içerisinde Rablerine kavuştular. Yine İseviliğin ilk yayıldığı dönemlerde Romalılar, Yunanlılar ve putperestlerle birleşip ehli imanı arenalarda ve sirklerde aslanlara parçalatıyorlardı. O müminler ise aslanların dişleri arasında hayatta kalmanın değil, bilakis imanlarını kurtarmanın mücadelesini veriyorlardı. Çünkü onlar bu ağır zulme sabredip Allah indindeki yüce mükafatı tercih ediyorlardı. İman lezzeti bütün ızdırapları tesirsiz hale getiriyordu. Yasin-i Şerif'in 13 ila 27. ayeti kerimeleri arasında anlatılan Habibi Neccar kıssası da bu hususta calibi dikkattir. Habibi Neccar iman ile şereflenmesi ve halkı irşada çalışmasından dolayı kavmi tarafından taşlanarak şehit edilmişti. O öldürüleceğini hissettiği anda bile bir tavize yönelmedi. İman kuvvetiyle sabrettiği bu ağır imtihan kalbinde herhangi bir zaaf çatlağı meydana getirmedi. Bu dünyaya ait perdelerin kapandığı son nefesinde gideceği aleme ait pencereler açılıp nail olacağı ilahi lütuflar kendisine gösterilince de Kur'ani ifadeyle ah keşke kavmim Rabbimin beni bağışlayıp ikramlara gark ettiğini bilseydi dedi. Yasin 26-27 yani kendisini şehit eden kavminin gafletine ve zavallılığına acıdı. Yine zalimler imanlarını suç sayarak Ashab-ı Uhdud'u da içi ateş dolu hendeklere atıyorlardı. O sadık müminler bu zulme rağmen İnançlarından vazgeçmediler ve davaları uğruna korkusuzca ölüme yürüyerek imanlarının bedelini Hak Teâlâ'ya minnetle ödediler. Zira Allah'tan hakkıyla korkanlar başka hiçbir şeyden korkmazlar. Bu hususta İslam tarihi sayısız misallerle doludur. Önceki ümmetlerin sergilediği numuneler yanında sahabe-i kiramın hayatı da bambaşka dâsitani örnekler ihtiva eder. Bu itibarla bizzat Cenab-ı Hak amentü esaslarının tatbikatında sahabe-i kiramı bizlere örnek göstermekte ve ayeti kerimede onları şöyle methetmektedir. İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. Et-Tevbe 100. Diyebiliriz ki ashab-ı kiram ve onların izinden yürüyen bahtiyarların iman hayatı bu ayeti kerimenin en mufassal tefsiri mahiyetindedir. Çünkü onlar Hazreti Peygamber'in terbiyesinde öyle olgunlaştılar ki son nefeslerine kadar imanı aşk ile yaşadılar ve her halükarda Allah yolunda canlarını ve mallarını cömertçe sarf ettiler. Bilhassa ilk Müslümanlar, müptezel bir devri cahiliyenin muhteşem bir asr-ı saadete dönüşmesine vesile olan vefakar, fedakar ve teslimiyetli gönüller, en sert rüzgarlarda bile eğilmeyen vakur insanlar, en çetin sarsıntılarda bile yıkılmayan imanı sağlam yürekler. İşte onlar Mekke devrinde hicrete kadarki 13 sene boyunca imanlarının bedelini en yoğun şekilde ödediler. En ağır imtihanlardan geçtiler. Açlık, zulüm, ambargo, işkence, hicret, maldan mülkten, aile ve çocuklardan ayrılık ve nihayetinde candan fedakarlık gibi birçok meşakkate karşı gönülleri bir sabır ve sebat harmanı oldu. İslam'dan önce eline bir iğnenin batmasından bile korkan Hazreti Sümeyye radıyallahu anha imanın ulvi hazzını tattıktan sonra müşriklerin kızgın demirlerle vücudunu dağlamalarına rağmen büyük bir tahammül gösterdi. samimi imanından asla taviz vermedi. Vahşi hayvanların bile yapmayacağı işkencelere maruz kaldı. Sonra da bir ayağı bir deveye, diğer ayağı da başka bir deveye bağlanarak canavarca parçalandı, feci bir şekilde şehit edildi. Kocası Hazreti Yasir de yaşlı ve zayıf bir kimse olmasına rağmen tahammül ötesi bir sabır gösterdi. Nihayetinde o da şehadet şerbetini içti. Böylece Yasir ailesi İslam'ın ilk şehitleri oldu. İmanlarının bedelini onu aşkla yaşayarak canlarıyla ödediler. Hazreti Bilal'in tevhid mücadelesi de dastani bir numunedir. Bilal, azgın ve gözü dönmüş müşriklerin ağır işkenceleri altında, siyah derisinden kırmızı kanlar akarken vücudu bir pelteye döndüğü halde putperestliği reddederek ehad, ehad, ehad diyordu. Acı ve ızdıraptan ziyade Allah'ın yeryüzündeki şahitlerinden olabilmenin manevi hazzını yaşıyordu. Hazreti Ömer, hilafeti döneminde ilk Müslümanlardan Habbab bin Eret'le sohbet ederken, "Ey Habbab! Allah yolunda çektiğin işkenceleri biraz anlatır mısın?" demişti. Bunun üzerine Hazreti Habbab, "Ey müminlerin emiri, sırtıma bak," dedi. Hazreti Ömer onun sırtına bakınca hayretler içinde kaldı. "Ömrümde böylesine harap edilmiş bir insan sırtı hiç görmedim," dedi. Habbab sözlerine şöyle devam etti. "Kafirler ateş yakarlar ve beni elbisesiz olarak korların üzerine yatırırlardı. Ateş ancak sırtımdan eriyen yağlarla sönerdi." İbni Esir, Üstül Gabe 2-115. İşte İslam'ın ilk yıllarında müşrikler müminlere böyle işkence ederler, fakat yine de istedikleri küfür sözlerini söyletemezlerdi. Zira iman heyecanı bütün dünyevi ızdırapları bertaraf ediyordu. Bugünkü insanlığın dünyada biraz daha rahat ve uzun yaşayabilme arzu ve endişesine mukabil, amentü esaslarını hayatlarının mihveri kılmış olan sahabe neslinin en büyük arzusu, imanlarının bedelini ödeme gayreti içinde yüz akıyla, vicdan huzuruyla ve selim bir kalple ahirete intikal edebilmekti. Ashab-ı kiram için hayatın en zevkli ve manalı anları, insanlara tevhid mesajını ilettikleri, yani emr bil maruf, Neyl anil münker vazifesini ifa edebildikleri zamanlardı. Bir sahabenin idam edilmek üzereyken kendisine 3 dakika zaman tanıyan bedbahta teşekkür etmesi ve "Demek ki sana hakkı tebliğ edebilmek için 3 dakikalık vaktim var. Umulur ki hidayet bulursun." diyebilmesi sahabedeki şuur ve aşk ufkunu yansıtması bakımından ne kadar müthiştir. İşte Hazreti Peygamber terbiyesinde yetişen sahabe nesli. İşte onlarda İslam nimetinin büyüklüğünü gerçek manada idrak. İşte onlar bu idrak ve aşkla her iki dünyada da izzet ve şeref kapılarını aralamayı bildiler. Fani ömürleri, "Ey iman edenler! Allah'tan ona layık bir takva ile korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin." Ali İmran 102 emrine riayetle geçti. İşte onlar gerçek ve ebedi hayata böyle nail oldular. Daha yaşarlarken bile Hazreti Peygamber tarafından cennetle müjdelendiler. Müjdelendiler çünkü onlar mümini kemale erdiren akıl ve kalp fonksiyonlarını büyük bir ahenk içinde ve müştereken kullanmayı bildiler. Heyecan ve muhabbeti canlı tutarak tefekkürde derinleştiler. Bu cihanın bir imtihan dershanesi olduğunu idraki içinde yaşadılar. Kalpler ilahi azamet ve kudret akışlarına aşina oldu. O cahiliye toplumu gerçek bir ilim ve irfan toplumu haline geldi. Emr bil maruf ve nehil anil münker için Çin'e, Semerkant'a ve arkadan gelenler de Endülüs'e kadar gittiler. O sahabe nesli insanlığın ebedi kurtuluşu için dünyevi rahatlarını terk ettiler. O zamanın zor şartları içinde çok kısa bir sürede İslam sancağını büyük bir coğrafyada dalgalandırdılar. Tahammül ötesi zorluklar onlara asla bezginlik ve yorgunluk vermedi. Çünkü onlar bıraktıkları fazilet mirasıyla çağları şekillendirdiler. İnsanlığa bir asr-ı saadet ikram ettiler. Çünkü onlar dostluğun merkezine Allah ve Resulünü yerleştirdiler. Hayatlarına Allah'ın rızasını kazanma istikametinde yön verdiler. Gönülleri Allah bizim nasıl olmamızı ister, Resulullah bizi nasıl görmek ister düşüncesinin ulvi heyecanı içindeydiler. Çünkü onlar Kur'an mucizesinin canlı birer misaliydiler. Çünkü onlar düşüncenin ve idealin merkezine tevhidi yerleştirip kalpten dünyevi menfaatleri yani ilahları atmaya muvaffak oldular. Mal ve can vasıta hükmüne girdi. Riyazat halinde bir hayat yaşadılar. Aşırı tüketim, oburluk, lüks ve gösteriş onların tanımadığı bir hayat tarzıydı. Çünkü onlar daima yarın bu nefsin konağı mezar olacaktır. Esas hayat ahiret hayatıdır. Hakikatlerini idrak halindeydiler. Bu sebeple dünya nimetlerini kendi nefislerine tahsis etmekten ve haddinden fazla kullanmaktan kaçındılar. İmanın lezzet ve heyecanı ile nimetleri insanlığın hidayet ve saadeti için vasıta olarak kullandılar. Çünkü onlar Allah Resulü'nün ahlakıyla ahlaklandıkları için Allah'ın kullarına Hakk'ın şefkat ve merhamet nazarıyla bakan, diğer kam, dürüst, adil, gani gönüllü, risalet nuru ile dolu müstesna müminler oldular. Kalplerinde merhamet enginleşti, hizmet hayat tarzı oldu. Çünkü onlar her türlü işkenceye, baskıya, zulme maruz kaldılar, lakin inandıkları değerlerden asla taviz vermediler. Allah'ın gönderdiği ayetleri yaşayabilmek için mallarını, mülklerini, yurtlarını bırakarak hicret ettiler. Bu uğurda her şeylerini feda edebilmeyi bildiler. Bildiler ki iman nimetinin bedelini ödemek ve imanda sadakati ispatlamak uğruna gösterilecek fedakarlık ve gayretlerden geri kalmak kişinin manen helakine bile sebebiyet verebilir. Nitekim Ebu Haysem'e Tebük seferinin zorluğu sebebiyle başlangıçta Medine'de kalmış, yola çıkan İslam ordusuna iştirak etmemişti. Bir gün bahçesindeki çardakta ailesi kendisine mükellef bir sofra hazırlamıştı. Ebu Haysem'e bu manzarayı görünce bir an Allah Resulü ve ashabı seferdeyken kendisinin ne halde olduğunu düşündü, yüreği sızladı ve kendi kendine "Onlar bu sıcakta Allah yolunda çilelere katlanmaktayken benim bu yaptığım olacak şey mi?" dedi. Bu nedametle kendisi için hazırlanan sofraya hiç el sürmeden derhal yola düştü. Tebük'te İslam ordusuna katıldı. Ebu Haysem'in geldiğini gören Allah Resulü onun bu davranışından hoşnut oldu ve "Ya Ebu Haysem'e neredeyse helak olacaktın." buyurarak onun affı için Cenab-ı Hakk'a dua etti. İbni Hişam 4-174, Vakidi 3-998. Zira Allah yolundaki o sefer katılanların imanda sadakatlerinin tescili, mazeretsiz olarak geride kalanlarınsa imanda samimi olmadıklarını ölçen ilahi bir elemeydi. Allah yolundaki bütün gayret ve hizmetlere de bu gözle bakmak icap eder. Yani Allah yolunda hizmet imkanı olup da bunda gaflet ve ihmalkarlık göstermek kamil bir imanla kabili telif olmayan bir davranıştır. Sahabe-i kirama yetişerek onların izinden yürüyen, tabi'in neslinin güzide bir kumandanı olan Ukbe bin Nafi rahmetullahi aleyhin şu hali de pek ibretlidir. Tevhid sancağını Afrika'ya taşıyan Hazreti Ukbe, Kayravan'ı zapt edince oraya idareci tayin ettiği Züheyr bin Kays'a, "Ben nefsimi Allah'a sattım. Allah'ı inkar edenlerle cihad etmeye son nefesime kadar devam edeceğim." diyerek yüreğindeki ilahi kelimatullah heyecanını ifade etti. Hakikaten nail olduğu sayısız zaferler neticesinde pek çok beldeyi fethetti. Sonunda sınırlar okyanusa dayandı. Ukbe rahmetullahi aleyh ellerini yüce dergaha açarak "Ya Rabbi şu okyanus olmasaydı muhakkak ki senin yolunda cihat ederek önümdeki beldelerde ilerlemeye devam ederdim" dedi. İbnül Esir El Kamil Fit Tarih Beyrut 1385 4-105-106. Böylece imanı aşkla yaşayan bir müminin gönül ufkunu sergiledi. Yine böyle bir iman vecdi içerisinde peygamber müjdesine nail olmak için İstanbul surlarına tırmanan Fatih'in askerleri "Bugün şehit olma sırası bize geldi" diyerek canlarını cömertçe feda etmekten çekinmemişlerdi. İşte bütün bunlar iman esasları olan Amentü'nün davranışlara intikali, hayata geçirilmesi ve gerçek manada yaşanması hususundaki zirve misallerden yalnızca birkaçıdır. Amentü ne kadar güzel idrak edilir ve hayata ne kadar yansırsa, insanın hayatında o kadar güzellik bütünlüğü ve ahengi meydana gelir. Yani insanın hayatı tevhid tecellileri ve bereketiyle dolar. Çünkü İslam tevhid dinidir.